Zaman Tüneli. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'den hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Zaman Tüneli programında beraberiz. Tarihe şan verenler. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere farklı bakımlardan tarihe geçmiş bir Türk büyüğünden bahsedeceğiz. En büyük tarih yazarlarımızdan, hem ilim hem din adamı ve Eğri Muharebesi'nin unutulmaz kahramanı Hoca Saadettin Efendi'den bahsedeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Hoca Saadettin Efendi 1536 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. Babası Yavuz Sultan Selim'in musahibi, nedimi, hafız Hasan Can'dı. Hasan Can'la Yavuz Sultan Selim arasındaki hatıralar, menkıbeler meşhurdur. İşte bu Hasan Can'ın oğlu Hoca Saadettin Efendi'dir. Hoca Saadettin Efendi çok mükemmel bir medrese tahsili gördü. Karamani Mehmet ve Busut Efendiler gibi zamanın en büyük, en meşhur ilim adamlarından, din adamlarından ders aldı. Henüz 20 yaşındayken müderris, yani profesör oldu. 1573 yılında Manisa Sancakbeyi Şehzade Murad'ın hocalığına tayin edildi ve Manisa'ya gitti. İşte bu vazifesi İkbal devrinin başlangıcı oldu. Talebesine büyük bir hürmet ve itibar telkin etti. II. Selim'in 1574'te vefatı üzerine bu Şehzade Murat, 12. Osmanlı padişahı olarak ecdadının tahtına çıktığı zaman, Saadettin Efendi de Şehzade hocalığından padişah hocalığına, yani Hace-i Sultaniliğe yükseldi. Kısa zamanda devletin iç ve dış siyasetinde söz sahibi oldu. Sultan 3. Murat, bu Hoca Saadettin Efendi için fazilet ve kemal sahibi bir üstattır. Ben onunla iftar ediyorum derdi. Kendisine çok büyük bir hürmet ve itibar gösterirdi. Sultan 3. Murad'ın vefatından sonra da Hoca Saadettin Efendi'nin mevkii sarsılmadı sevgili dinleyiciler. Sultan 3. Mehmet zamanında nüfuzunu daha kuvvetle hissettirmeye başladı. O kadar ki hükümdar, vezirlere ve ulemaya kendisiyle muhakkak meşveret edilmesi ve ondan sonra bir karara varılmasını emretti. Saadettin Efendi, padişahın kendisine verdiği bu salahiyeti iyi yolda kullandı, istismar etmedi. O sıralarda Avusturya ile, o zamanki ismi Nemse ile harp halindeydik sevgili dinleyiciler. Devletin ileri gelenleriyle Hoca Saadettin Efendi, padişahın bizzat sefere çıkmasını istediler. Çünkü durum ciddiydi. Serhatlerin ahvalini düzeltmek zarureti ortadaydı. Yeniçerilerin üzerinde kuvvetli bir baskı ancak bu sayede mümkündü. Ancak sevgili dinleyiciler, o zamanlarda artık dünya siyaset tarihinde devlet başkanlarının, hükümdarlarının ordunun başında cepheye gitmesi adeti ortadan kalkmıştı. Harp teknikleri değişmişti. Hiçbir ülkenin hükümdarı artık harbe bizzat ordunun başına gitmiyor, teknik elemanları, ordu kumandanlarını gönderiyordu. Bunun üzerine Hoca Saadettin Efendi padişaha, "Ceddiniz Cennet Mekan Sultan Süleyman Han'a imtisal eyleyiniz padişahım. Devletin selameti harp meydanlarında bulunmanıza bağlıdır. Yeniçeri kullarınız sizi başlarında görmek isterler." deyince padişah ordunun başında sefere gitmeye karar verdi. 20 Haziran'da ordu İstanbul'dan yola çıktı. Ve muntazam fasılalarla Budin'in, Macaristan'ın baş şehri Budin'in kuzeyinde bulunan meşhur Eğri Kalesi'ne kadar geldi ordu. Ve kaleyi fethe muvaffak oldu. Ancak düşman ordusu da ilerliyordu. Bunun üzerine bir meydan muharebesi vermek icap etti. Sultan 3. Mehmet ordunun başında ve harp meydanında. Bu arada savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. 26 Ekim'de iki ordu karşı karşıya geldi. Tabii Osmanlı ordusu yorgun, düşman merkez cepheyi yarmaya muvaffak oldu. Toplarımızdan bir kısmı düşmanların eline geçti. Ancak kanatlarda daha bir miktar askerimiz vardı. Bunlarla cenge devam edilebilirdi. Hoca Saadettin Efendi padişahın huzuruna çıktı ve "Nusret sabır iledir padişahım" dedi. Yani kazanmak sabırla olur. "Zafer bize mev'uttur. Bize vaat edilmiştir." dedi ve taarruz teklifinde bulundu. Ancak ordu bozulmuş. Sağ ve sol kanatlarda bir miktar asker kalmıştı. Saadettin Efendi büyük bir dirayetle Livai Saadet'in altında askerleri biriktirdi. Sonra gerideki çadırlara koştu. Hademeleri, aşçıları, devecileri ayaklandırdı. Bunların başına geçti ve düşmanın üzerine yürümeye başladılar. Hoca Saadettin Efendi bir yandan yürüyor, bir yandan da bunların kahramanlık hislerini kamçılayacak nutuklar söylüyor, tekbir getiriyordu. Kanatlarımızdaki kuvvetler de harekete geçmişti. Neticede düşman mağlup ve perişan edildi sevgili dinleyiciler. Harp meydanında 50 bine yakın ölü bıraktı. İşte tarihlerimizde Haçova Meydan Muharebesi adıyla geçen savaş budur. Ve zaferin kazanılmasında bu Hoca Saadettin Efendi'nin inkar edilmez bir rolü vardır. Bunda bütün tarih yazarları müttefiktir. Ve aşçıların, yamakların, hademelerin, devecilerin ellerine ne geçirdiyse silah olarak, saldırarak, taarruz ederek kazandıkları bir zafer olmak itibariyle de dünya tarihinde bir tanedir sevgili dinleyiciler. Ve ayrıca sabrın ve sıkıntılı zamanlarda birlik, beraberliğin ne kadar müspet neticeler doğuracağını göstermesi bakımından da bu hadise çok ibretlidir. Seferden İstanbul'a dönüldükten bir müddet sonra Hoca Saadettin Efendi Hacı-i Sultanilik'ten, yani padişah hocalığından Şeyhülislam'la yükseldi. Bostanzade Mehmet Efendi vefat edince 1598 yılında Hoca Saadettin Efendi Şeyhülislam oldu. Böylece Osmanlı Devleti'nde ulemanın gelebileceği en yüksek makama da gelmiş oldu. Bu görevdeyken 1599 yılı Ekim ayının ikinci günü Ayasofya Camii'nde Sultan 3. Murad'ın ruhuna ithaf edilecek mevlide gitmek üzere abdest alırken ansızın vefat etti. Tabutunu Bilahare ikisi Şehristam olan hayattaki 4 oğlu taşıdı. Cenaze namazı Fatih Camii'nde Halefi, yani Şehristam olacak olan Sunullah Efendi tarafından kıldırıldı. Oradan Eyüp'e götürüldü ve kendi yaptırdığı mescidin yanına defnedildi. Hoca Saadettin Efendi, din adamı, ilim adamı olmasının yanı sıra 3 lisanda, yani Türkçe, Arapça ve Farsça'da kuvvetli bir şairdi. Güçlü bir kalemi vardı. Ve bu bakımdan da sayılı ilim ve din adamı olmakla yanı sıra kalem sahibi olmak bakımından da ad ve şöhret yapmıştı. Aynı zamanda Hoca Saadettin Efendi, en büyük Osmanlı müverrihlerinden, tarih yazarlarından birisi sayılır sevgili dinleyiciler. Ona bu şöhreti temin eden Tacü't Tevarih adındaki Osmanlı tarihidir. Hakikaten ismiyle müsemma, tarihlerin tacı. Bu eser Osman Gazi'den Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatına kadar olan hadiseleri ihtiva etmektedir. Aynı zamanda hoca tarihi diye de tanınır bu tarih, bu Tacü't Tevarih. Doğu ve Batı dillerine kısmen çevrilmiştir ve bütün tarihçiler tarafından kaynak iddiaz edilmiştir. Hoca Saadettin Efendi'nin başka eserleri ve tercümeleri de vardır sevgili dinleyiciler. Ve çocukları, torunları nesilden nesile yine hep ulema olarak yetişmiş, din ve ilim adamı olarak yetişmiş ve tarihimizde gerek ilim hayatına gerek devlet hayatına çok önemli hizmetler yapmış babalarının, dedelerinin, bu büyük insanın, Hoca Saadettin Efendi'nin ismini şanla, şerefle taşımışlardır.
tavan arası.
Sevgili dinleyiciler, eskiden itfaiyeciler tulumbacılardı. Bunlar yangına giderlerken yolda çeşit çeşit naralar atarlardı. Narayı o takımın uşakları arasında sesi en yüksek, nefesi en kuvvetli olanlar parlatırdı. Rüzgar gibi geçip giderlerdi. Nara dediğimiz de öyle sarhoş narası gibi rastgele bağırma değil. Her takımın narası böyle muayyen, manalı birkaç kelimeden meydana gelirdi. İşte meşhur mahalle sandıklarının geçit yerlerinde attığı naralara örnekler. Mesela birinci daireliler İstanbul 1, daire 1 diye bağırırlardı. Fatihliler yine İstanbul 1, daire 2 diye bağırırlardı. Cibali kapılılar her yerde metin Cibali kapılı diye bağırırdı. Çeşme meydanlılar Er Meydanı Çeşme Meydanlı diye bağırırdı. Üsküdar tarafındaki Üsküdar dairesinden gelenler aşk elinden Dağıt işte Bağdat daireli diye bağırırlardı. Malum Üsküdar Bağdat toprağı, Kabe toprağı, Anadolu toprağı oraya bağlı ya, ondan dolayı. Üsküdar karakol dairesine bağlı olanlar düşmana kan kusturan Bahtiyar Karakollu diye bağırırdı. Üsküdar mahkeme daireliler hakkına şeriat kesen mahkemeli diye bağırırlardı. Mevlana kapı tulumbacıları hak yoluna döner Hazreti Mevlana'lı diye bağırırlardı. Hey gidi günler hey. Sevgili dinleyiciler, Antepli Hasırcızade Mehmet Ağa isminde bir zat Keçecizade Fuat Paşa'yı ziyaret etmiş. Gene bu gözü paşanın parmağındaki bir yüzüğe takılmış. Yüzüğün üzerinde böyle pırıl pırıl yanan bir taş var. Adamcağız bakışlarını bir türlü yüzükten ayıramamış. Paşa da bunu görünce sormuş. Taşına mı bakıyorsun demiş. Evet paşam demiş. Ne taşı diye bakıyorum demiş. Fuat Paşa elmas demiş. Mehmet Ağa affedersiniz demiş. Paşam size bir şey soracağım demiş. Bu demiş taş size kaç para getiriyor? Fuat Paşa şaşırmış. Hiç demiş. Mehmet Ağa gülümsemiş. Efendim demiş. Benim dede yadigarı bir çift taşım var. Ama her sene bana 50 altın getirir demiş. Fuat Paşa şaşırmış. Ya demiş. Ne taşı bu demiş. Hasırcızade. Değirmen taşı paşam demiş. Değirmen taşı. Sevgili dinleyiciler, Fransa Kralı 16. Louis'i idam eden Paris celladı Charles Sanson hatıralarında ihtilalin ölüm bilançosunu yapmış. Celladın bildirdiğine göre ihtilalde 1789'dan 1795 yılına kadar süren 6 yıllık o terör devrinde ölenlerin sayısı 700 bin kişi kadar. Bunlar arasında 14.140.000 kişi giyotinde başını vermiş sevgili dinleyiciler. 180.000 kişi de kurşuna dizilmiş. Ölen ordu mensuplarının sayısı 290.000 kişi. Diğerleri çeşitli katliamlar, açlık ve sivil çatışmalarda ölmüş. Evet, insanlara hürriyet, saadet getirmek için yapılan ihtilalin neticesi 700.000 can. Sevgili dinleyiciler, toplu taşımacılık günden güne gelişiyor. Günümüzde yeraltı metroları, ondan önce yerüstü metroları, hafif tramvaylar, ondan önce Macar yapısı o körüklü otobüsler, bir seferde 200 yolcu taşıyan körüklü otobüsler, hala da bunlar devam ediyor. Çeşit çeşit ilerlemeler. İstanbul'da ilk otobüslerin çalışmaya başladığı 1926'da yaşayanlar, şimdiki toplu taşım vasıtalarını görseler herhalde çok şaşırırlar ve vaktiyle bindikleri vasıtayı çok küçük ve çok iptidai bulurlardı. Bugünün tabiriyle bu eski otobüslere ancak mini otobüs denilebilir. 15 bilemediniz 20 yolcu alırlardı. Taksim, Beşiktaş ve Karaköy, Kasımpaşa arasında çalışırlardı. Önde kocaman bir burun vardı. Arkada isteyenlerin açıkta yolculuk yapmalarını temin edecek bir sahanlık vardı. Sigarasızlıktan başları dönen tiryakiler bu sahanlıkta gidip gelmeyi pek severlerdi. Sürati de fazla değildi. Bu yüzden isteyenler daha otobüs giderken sahanlıktan kendilerini bırakıverirlerdi. Şimdikilerin de hızı pek fazla değil ama bu kez trafikten ağır gidiyorlar. Evet, nereden nereye sevgili dinleyiciler? Mini otobüslerden metroya. Yıllar boyu ne kadar büyük bir terakki. Haftaya yeni bir zaman tünelinde buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Zaman Tüneli.